Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan herkese merhaba. Yine güzel, keyifli bir gün için buradayız. Radyodan hayatınıza dokunmak istiyoruz. Yine her zaman olduğu gibi keyifli konularımız ve birbirinden ilginç konuklarımızla birlikte konularımızı beraber tartışacağız. Belki bir şeyleri değiştirebiliriz hayatımızda diye düşünüyoruz. O yüzden Radyo Doktoru'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel bir gün için Radyo Doktoru'na, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Bize ulaşmak istiyorsanız hemen söyleyelim o zaman ulaşım adreslerimizi. Telefonla ulaşmak isteyenler için çift 090-312-463-3419, 463-3421, elektronik postayla ulaşmak isterseniz radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan ulaşmak istiyorsanız da bütün kanallardan Radyo Doktoru yazarsanız bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, o zaman başlarken Ebru, önce seni sorayım, nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. O zaman, sen de iyisin.
Çok güzeliz, harikayız. Canlı yayın konuklarımız bizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Birazdan burada olacaklar. Onlara sorularımız olacak. Ne konuşacağız bugün? Bugün aslında anatomiyi konuşacağız önce. Arkasından anatominin devamında belki de ölümsüzlüğü konuşacağız. Belki ölümü konuşacağız. Sürpriz, söylemiyorum detayları. Birazdan öğreneceğiz. Ve beraberinde yaz geliyor, cildimiz yaşlanıyor, güneşin etkileri neler, metabolizma neler etkiliyor, onları tartışacağız. Ama tabii ki öncesinde bir müzik aramız var, arkasından da Hollanda'ya bağlanalım. Orada da güzel bir haberimiz var. 10 yıl sonra böbrek ve şeker hastalıkları ile ilgili bazı tedavi yöntemlerinin artık gerçekleşeceğini, belki de buna çözüm olacağını bulmuşlar. Onun detaylarını öğreneceğiz ama öncesinde bir müzik aramız var.
Aslında yok kimsenin kimseye söyleyecek lafı kendi yanlışlığından.
14.10 Türkiye'nin saatleri ve canlı yayın konuğumuz Yusuf Özkan'la şimdi Hollanda'dayız ve soracağız. Öncelikle bir geçmiş olsun diyelim Yusuf'a.
Merhaba Özgür, çok teşekkürler. Merhaba Ebru.
Merhaba.
Zannedersem bahar çarptı Yusuf.
Evet, inanılmaz bir salgın var. Kiminle konuşsam herkes grip. Bugün sabah aile hekimine gittim. Orada da sıra vardı ve herkes aynı dertten muzdarip. Sanıyorum birkaç gün dinlendikten sonra geçecek Özgür.
Acil şifa diliyoruz. Geçmiş olsun. Görev aşkıyla şu an eminim ki ateşler içerisindesindir. ve şu an bize bunları anlatıyor olman dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Hemen soralım o zaman, seni çok yormayalım. Hollandalı hekimlerin yeni bir açıklaması var. Bu böbrek ve şeker hastalığı ile ilgili olarak. Detaylarını öğrenebilir miyiz?
Evet, yeni bir çalışma bugün basın açıklaması, kapsamlı basın açıklaması yapılacak öğleden sonra. Ancak öncesinde sızan bilgilere göre Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hollanda'daki sağlık kuruluşları ve bazı özel şirketlerin katılımıyla 25 milyon avroluk ilk başta bir fon oluşturuldu. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diyabet 1, böbrek ve kemik erimesi hastalıklarını tamamen ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak üzere önümüzdeki dönemde 250 milyon avroluk bir bütçe ayrılacak bunun için ve çalışma kapsamında yapay organ, özellikle yapay böbrek yapımı, onun dışında kök hücre nakliyle hasar görmüş böbreklerin, organların iyileştirilmesi, yine kök hücre nakliyle romatizmal tedavi ve şeker hastalıklarının tedavisi konusunda kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. Tıbbi açıdan devrim olarak nitelendiriliyor. İçeriği çok açıklanma. Dediğim gibi bugün öğleden sonra basın lansmanı yapılacak. Ancak sızan bilgilere göre Hollanda açısından ve genel anlamda tıp açısından bir devrim olarak nitelendiriliyor. Ve hekimler artık tek tek hastalıkların sonuçlarıyla uğraşmak yerine büyük bir bütçe alıp kökten bu sorunun çözümü konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu anlamda da oldukça önemli bir çalışma olduğu belirtiliyor bu adımın. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecek, şekillenecek. Zaten özellikle kök hücre tedavisi sonrasında tıbbın yeni sürecinin bu olduğu ve artık yeni gelişmelere göre tıp camiasında, hekim örgütlerinde, hastanelerinde kendisini buna göre ayarlaması gerektiği tartışması yapıyordu. İşte bu konuda ilk ciddi somut adım atılıyor. Yine buna benzer bir haber daha gözüme çarptı. Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir uzmanın geliştirdiği bir cihaz var. Kalem şeklinde bu şeker, tansiyon ve birçok rahatsızlığı doktora gerek kalmadan çok basit bir müdahaleyle hastalık hakkında çok çarpıcı sonuçlar veren bir cihaz. Hekimlere göre bu da doktorların işini %70 oranında azaltacak. Çünkü bilinen bir takım sıkıntılar, özellikle şeker ya da tansiyon gibi hastalıklarda bilinen bir takım sıkıntılarla uğraşmak yerine doktorlar daha ciddi şeylerle uğraşabilecek. Çünkü bu cihaz hastaya o günkü değerleri verecek ve kritik durumlarda akut hastaların doktoruna durumunu gösteren sinyaller gönderebilecek. 8-9 ayrı dilde, hatta okuma yazma bilmeyenler için de çeşitli işaretlerle ya da seslerle durumunu aktaran bir cihaz oldu belirtiliyor. Bu anlamda gerçekten sağlık açısından, insan sağlığı açısından umut veren iki gelişme Özgür.
Çok ilginçmiş. Peki parametre neye göre çalışıyor, ben onu merak ettim, o kalem gibi olan cihaz? Yani kan testi sonuçlarını mı veriyor yoksa başka bir...
Hastaya ilişkin veriler yükleniyormuş öncesinde. Hastanın işte sağlık durumu ölçümleri, bu bilgiler ışığında o cihaz günlük kontrolleri yapıp ona göre düzeyin aşılıp aşılmadığını ya da tehlikeli bir durum olmadığını saptayabiliyormuş. Ya da kendisi o anki tansiyon ya da şeker ölçümünü yaparak, çok dokunarak ya da belli bir temas sonucunda bu anlamda çok kesinle yakın sonuçlar veren ve dediğim gibi hekimlere göre %70 oranında hekimlerin işini kolaylaştıran bir cihaz olduğu belirtiliyor. Bunun da sanıyorum önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı açıklaması yapılacak sanıyorum Özgür.
Evet, ayrıntısı önemli bizim için çünkü önemli bir konu, görmek lazım diye düşünüyorum.
Bir de tanıda kullanılabilecek bir şey olduğunu gene de düşünmüyorum ben. Doktorlar... Hani belki takipte olabilir ama hani şekere kandan bakılan bir yani, şeydir. Evet. Hani parametredir.
Göreceğiz. Bir çıksın alet.
Evet. Görelim. Biz de merakla bekliyoruz.
Ona göre görelim. Yusuf çok teşekkür ediyoruz. Sana tekrar geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
İyi yayınlar.
Hollanda'ya selamlar. Evet, Yusuf Özkan'a teşekkür ediyoruz ve konu enteresan. Gerçekten enteresan. Daha nerelere gidecek tıp acaba, ne kadar ilerleyecek onu da merak ediyoruz.
Bu keşke yapay organlar olsa diye bizde yıllardır bu konuşulan bir şeydir ama hani biraz sonra Deniz hocamızla da konuşuruz. Hani böbrek dediğimiz organ iki şeyden oluşuyor. İki yaprak deriz. Hani bunların tam oluşumu çok kolay değil aslında organı üretmek. Bize yetişmeyebilir. Onun için biz sağlığımızı koruyarak sağlıklı bir şekilde yaşlanmaya çalışalım, yaş almaya çalışalım
bizim,
diyorum.
Bizim açımızdan evet. En azından ama ileriki dönemde belki evet, gelecek nesiller bunu görebilir de.
Umarım olur tabii.
Biz konuştuğumuzda kalırız orada gibi gözüküyor. Peki o zaman hemen hoş geldin diyelim sevgili hocamıza. Profesör Doktor Deniz Demiryürek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı, öğretim üyesi aynı zamanda. Doğru söyledim değil mi?
Başkan henüz olmadım ama öğretim üyeliği konusunda devam ediyor.
Hayır, uzun, o kadar uzun ki acaba devam ediyor mu? Daha yani var mı başkası diye. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi konu anatomi dedik. Anatomi deyince tabii anatomi konusundaki uzman kişiyi çağırmak lazım bu konuda.
Evet, anatomi ne acaba? Hani biz biliyoruz da belki içinde olarak aslında
benim anatomi
olarak
uygun değil derler mesela. Bu halk arasında kullanılan bazı tabirlerde, terimlerde geçer hep anatomi.
Evet.
Yani işte anatomik terlik denir. Ya da evet, anatomik olarak işte vücuda uygun sandalye denir. Ve buna benzer. Nedir ya bu anatomik olan şey nedir? Anatomik bence anatomiyle kelimesi, başlayalım, oradan devam ederiz.
Nasıl isterseniz. Anatomi kelimesi Latince bir kelime. Ana çıkartmak, tomi kesmekten geliyor. Yani çıkartıp keserek değerlendirmekten.
Hmm, hiç bildiğimiz gibi değiliz.
Ve anatomi bir bilim dalı olarak tıbbın temel dallarından bir tanesi, olmazsa olması. Çalıştığı konu olarak baktığınızda da organın yapısını değerlendiren, diğer organlarla olan ilişkisini araştıran, yanı sıra farklılıklarına bağlı olarak da sorun yaratıp yaratmadığını inceleyen bilim dalı. Günümüzde o anatomik diye duyduğunuz, her konunun detayına inilmesinde bile kullanılan işin anatomisi, hı hı, böyle diye bir tanım, aslında bütün detaylarıyla konuya hakim olmak üzere kullanılan bir tanımlama.
Çok enteresan. Bak ana ve Tommy hiç aklıma gelmezdi bunu.
Bizim için de kabustur. Tıp fakültesinin en zor dersidir. Hele de nöroanatomi deyip böyle sinir sistemine girdin mi eyvah eyvah.
Ben işte o kabusu mümkün olduğunca keyifli bir rüyaya döndürmek adına elimden gelen gayreti gösteriyorum.
Onları da soracağız birazdan. Bununla ilgili çok ilginç çalışmaları da var hocanın. Peki o zaman devam edelim. Ebru sorsun.
Peki, ilk olarak şeyi sormak istiyorum ben. Hani anatomide hepimiz biliriz işte mide şuradadır, işte belli organların yerleri hakkında bir bilgimiz vardır ama asıl işte damar yapısı var, sinir yapısı var, farklı şeyler var içeride.
Evet.
Bizim görmediğimiz, dışarıdan fark etmediğimiz. Bunlar hakkında ne söyleyeceksiniz genel anlamda anatominin böyle hani İçine inersek neleri inceliyoruz?
Temelinde baktığınızda anatomi organlar ve fonksiyonlarını bir sistematik değerlendirme içinde inceliyor. Ve yıllardan beri hep aynı organ, yeni ne var diye bana zaman zaman sorulan bir konudur bu. Gelişen teknolojiyle birlikte mevcut olan durumun bambaşka gözükebildiği. Bir örnek vereyim. Bundan 15 sene önce diz ekleminin içindeki bağların tamir yöntemiyle bugünkü tamir yöntemi arasında anatomisinin daha iyi anlaşılmasına bağlı olarak 180 derece fark var. Ameliyat tekniği değişti.
Peki öncesindeki yapılanlar yanlış mıydı şimdiye kadarkiler?
Bugünkülerin tedavi etme başarısının daha yüksek olduğu ortaya kondu. Zaten gelişmeler bu yönde. Ama baktığınızda anatomi tarihinde de zaten böyle bir gelişme var. İlk tıp okulu İskenderiye'de. Milattan önce 3. yüzyılda. O tarihten bu döneme anatomi anlatılıyor, çalışıyor ve gelişiyor. Baktığınızda da bu gelişimsel süreç içinde çok daha hızlı dönemler var bilgi kazanımları adına. Mesela Rönesans. O dönemde özellikle Leonardo Vinci anatomiye çok hakim, anatomik çalışmalara çok önem veriyor ve bugünkü bilgilerimizin önemli bir kısmı o tarihten geliyor. Bir sonraki süreçte Andreas Vesalius, Belçikalı Flaman bir bilim adamı, modern anatominin kurucusu, 18. yüzyılda 13. yüzyılda yaptığı bilgilendirmeler bugün geçerli olan üstüne biriktirilen temel bilgiler oldu. Tabii biz coğrafya olarak bu konuda biraz şanssız kalmışız. Diğerlerinin 13. yüzyılda başladığı çalışmalar bizde 18. yüzyılda ne yazık ki başlıyor. 2. Selim dönemi. 21 yaşında bir başhekim var. O başhekim diyor ki ben bir modern tıp eğitimi sistemi kurmak istiyorum. Padişahım izin verin. O günkü çekincelerden ve ulemanın endişesinden dolayı, bu konudaki eleştirilerinin endişesinden dolayı 3. Mahmut dönemine kadar bu kalıyor. Mahmut döneminde bakılıyor. Aynı kişi bu sefer 51 yaşında. Yine hekimbaşı. Bu sefer modern tıp eğitiminde anatominin ve teşrihin, yani keserek göstermenin uygulandığı sistem modern tıp eğitiminin içine yerleştiriliyor.
Aslında bütün organlar ya da organ sayıları da herkeste aynı olmuyor. Aynı yerleşimde olmuyor değil mi?
Çok doğru. Zaten bu yüzden dolayı hep tıpta söylenen bir tanımdır. Hastalık yok, hasta var. Ve organlarından öte genetik diziliminin son ürünü olan organ, tasarlanmış son ürün, kişiye özel bir şey ve her kişininkini özelliklerini bilerek tedavi ettiğiniz zaman başarı bu sefer artıyor. Zaten geçtiğimiz hafta benim üniversitemde bir toplantı yapıldı. Kişiye özel tedaviye yönelik planlamalar, kişinin genetik kodunda yazan hastalık olasılıklarına yönelik alınacak önlemlerle sağlıklılık süresi. Hani az önce konuştuğumuz o cihazlar keşfediliyor ya, bize yetişecek gibi içimiz rahat olsun.
Ya sevindim bak şimdi. Şimdi sevindim evet.
Yapılan çalışmalarda gösteriyor ki bundan sonrasında hani kişisel tedavide temel bilgide anatomi olduğu için kişinin anatomisini bilerek anatomik terlikler, anatomik ergonomik yapılanmalar, mobilyalar, anatomik yataklar, bir yaşam şekli. Yani baktığınızda benim açımdan mesleğimin daha çok konuşulacağı günlerin geldiğini gösteriyor.
O zaman farklılıklar varsa bizim de canlı üstünde çalışmamızın önemi fazla değil mi? Hani bir maket üstünde çalışmak kadavra dedik ya, kadavra da çalışmanın yerini tutmuyor.
Asla tutmayacaktı. Çünkü kadavra anatomi eğitiminin olmazsa olmaz. Ve günümüzde bir grup tartışma konusu, kadavrasız eğitim mümkün mü? Hastasız tıp eğitimi mümkün değilse kadavrasız da anatomi eğitimi ve tıp eğitimi mümkün değil. Tabii ki teknolojiden yararlanıyoruz. Bunun içinde modeller var. Bunun içinde 3 boyutlu modellemeler var bilgisayar ortamında. Özellikle son yıllarda arttırılmış gerçeklik, yerleştirilmiş gerçeklikler var. Bunlar öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemler. Ama sizin dokunarak, gözünüzde gördüğünüzün ötesinde hissederek öğrendiğiniz çok daha kalıcı oluyor. Dahası kadavra bir tıp fakültesi öğrencisinin ilk hastası.
Bir de.
Yani onunla ilgili o bedene duyulan saygıyı aktarmanız adına o çok çok ulvi bir görevi yerine getiriyor.
Evet. Bir şey hissettirdi bana, böyle bir pilotun önce simülasyonda çalışıp da orada her şeyi birebir canlı olarak, çünkü 3 boyutlu az önce bahsettik ya, yapıp da uçmaması gibi bir şey.
Daha da ötesi.
Yani gerçekten bir uçağı kaldırmaması gibi bir şey.
Oradaki mekanik bir olayı konuşuyoruz. Burada sağlık ve candan bahsediyoruz.
Evet, evet.
Siz ham maddesini, yapısını bilmediğiniz bir birime müdahale etme ihtimaliniz yok. Dolayısıyla kadavra bu konuda bizim için çok ama çok önemli. Tabii sıkıntımız var. Çünkü kadavra sayımızda sorun var.
Böyle kadavra bağışlanabilen bir şey mi, yoksa bunun prosedürü nedir? Bir yasası var mıdır ya da bir detayı nedir?
Bununla ilgili 79 yılında çıkmış olan bir yasamız var. Organ doku alınması, saklanması ve aktarılmasına yönelik. Ve bunun üstüne de geliştirilmiş, yani bunca yıldır süre gelen kanunen bir tanım var. Bu tanımda deniyor ki eğer ki kişi kendisini eğitim ve araştırma amaçlı bağışlarsa eğitim fakültelerinin, üniversitelerin bunu kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kişi kimsesiz bir kişi ise veyahut da adli soruşturması tamamlanmış olan bir vaka ise yine eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kanunen kullanılabilir. Biz bu süreçte bağışlar arttırmaya yönelik bunu hep gündeme getirdik. Sonra baktık kimi zaman çekinceler acaba inançlardan dolayı mı kaynaklanıyor olabilirden yola çıkarak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım istedik. Onlar da kişinin ölüm sonrası eğitim amaçlı kendisini bağışlamasının diğer insanların sağlığına katkı sağlayacağını ve çok önemli bir konu olduğunu düşünerek bu konuda destekleyen bir açıklama yaptılar. Tabii bütün bunlara rağmen hala istediğimiz düzeyde değil bağışlar. Ki yurt dışında Amerika'dan bir örnek vereyim. Bir yıldaki bağış sayısı 200 bin adet.
Kadavra.
Evet. Bizim ülkemizde son 25 yıl içerisinde bağışlanmış sayı 180. Bizim bölümümüze Hacettepe Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na gelen bağışlanmış kadavra sayısı son 25 yıl içerisinde sadece ve sadece 4 adet.
Çok az.
Öğrencileri düşündüm ben bir an.
Ben size onu söyleyeyim. Şu an vakıf yani. Üniversiteleriyle birlikte 84 adet tıp fakültesi var, sayı değişmediyse. Ortalama tıp fakültesi sayısında yıllık 200 öğrenci olduğunu hesap edelim. Daha fazla. Kabaca yılda dönen öğrenci için ideal eğitim sayısı 6 ila 8 sağlık eğitimi alan öğrenci başına bir kadavradır. Bu konuştuğumuz rakamlarda kadavra başına 75-80 öğrenci düşmekte. Bu ne demek biliyor musunuz? Çoğu yapmak istediğini bırakın, eyleme bile geçebilmek için o 80 kişiyi geçip kadavraya ulaşmak zorunda kalacak. Tabii bu da işin üzücü yanı.
Kadavra bağışını o zaman geri gelmişken hatırlatma yapalım o zaman.
Buna nereye ihtiyacımız var.
Bağışı? Nasıl yapılır kadavra bağışı?
Kadavra bağışı tıp fakültelerinin anatomi departmanlarına başvurularak iki şahit eşliğinde siz kendinizi ölüm sonrası eğitim amaçlı bağışlıyorum beyanınızda yapılabilen bir şey. Tabii bu her bağış siz öldükten sonra apar topar alınacaksınız, departmana götüreceksiniz şeklinde algılanmasın. Çünkü bu konu çok hassas ve etik olarak çok da duyarlı davranılması gereken bir konu. Bu yüzden dolayı aile eğer ki kişi öldükten sonra fikir değiştirirse o bağış geçersiz.
Ailenin de burada etkisi var.
Aile
fertlerinin... Bağışlamış olsam bile aile kabul etmezse yine olur.
Evet. Yanı sıra biz farz edin bu durumda bir tereddütlü durum olursa diye kanun bize 6 ay saklamak zorunluluğu getiriyor. Dolayısıyla bu süre içinde aile fertlerinde bir fikir değişikliği olursa tekrar cesedi iade edebiliyoruz. Ama bütün bunlarda tekrar tekrar söylüyorum bize gelip kendini bağışlayıp kendi ulvi amaçlarına hizmet ettikten sonra eğitim için sorulan bir konu daha var. Sonrası ne oluyor?
Evet ne oldu? Kadavra olarak çalışıldı.
Kadavra olarak değerlendirilen kişiler ondan sonrasında bağlı bulundukları inançlar çerçevesinde törenlerle defnediliyor. Biz bunun için bugüne kadar 5-6 yerde bir defin töreni yaptık. Birlikte namazını kıldık, defnini yaptık, duasını okuduk. Bize kendini bağışlamış olan kişiler için, yabancı olan kişiler için de kendi talepleri doğrultusunda bir tören düzenleniyor.
Peki kadavra süresi ne kadar? Yani hani bağış yaptık size geldi. Kaç yıl kullanıyorsunuz?
Eğer ki fiksasyon dediğimiz sabitleme metodlarını kullanırsanız 4-5 yıl bu kadavrayı kullanabilirsiniz göstermek amaçlı. Ama üzerinde siz ameliyat yapacaksanız, üzerinde bir teknik öğretiyorsanız o kadavrayı 6 ay ila 1 yıl içinde kullanmak durumundasınız. Sonrasındaki kısmında eğitim için yeterli özelliği kalmıyor.
Peki defin sırasında sonuçta hani organlara bakılıyor. Bir şekilde beynin bir tarafta, karaciğer bir tarafta, işte kas iskelet sistemi bir tarafta. Aynı kişinin bütün parçaları, bütün uzuvları toplanıp bir arada defnedilebiliyor mu?
Zaten amaç
hani özen
o,
gösteriliyor mu onu duyurmak istiyorum.
Tahmin edemeyeceğiniz kadar özen gösteriliyor. Tıpkı hastanelerdeki hasta kayıtları dosyası gibi bizim kadavra dosyalarımız var. Yapılan bütün işlemler not alınıyor. Çıkan her türlü materyal tek bir yerde toplanıyor. Ve toplandıktan sonrasında da 10 yıl süreyle o evraklar saklanıyor. Geçmişe dönük herhangi bir sorgulama ihtiyacı olursa elimizde doküman olsun diye.
Çok ulvi bir konu, çok önemli bir konu, hayati bir konu. Tıbbın, öğrencilerin ya da bununla ilgili geleceğin aslında gelişmesinin çok önemli bir konu. Nasıl işte kan bağışçısı olmamız, organ bağışçısı olmamız, işte kornea bağışçısı olmamız ve benzer bağışçılıkla ilgili bir şey söylüyorsak bu da onlar kadar değerli ve önemli bir şey. Bence herkes üzerine düşeni bununla ilgili yapmalı.
Vallahi ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu konudaki farkındalığı arttırmaya yönelik beni konuk ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Bizi aydınlattığınız için her çok yıl, önemli çünkü.
Çünkü Ekim ayının 3. haftası, bununla ilgili bir ulusal anatomi haftası düzenliyoruz. Hatta sloganımız da bağışlayın bedeniniz tıp eğitiminde yaşasın. Kısaltmasında da bağışlayın tıp yaşasın.
Çok güzel. Bağışlayın tıp yaşasın. Çok önemli bir konu. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Konu olarak baktığımızda biraz böyle farklı hisler yaratan bir konu ama hayati bir konu. Önemli bir konu. Çok sayıları önemli. Sayıları duyunca zaten şu an gerçekten çok üzüldüm. İşte bunları bilmiyoruz. Bunların farkında değiliz belki de. Hep şöyle düşünüyor. Ya birileri veriyordur ya da birilerinin bir şeylerini kullanıyorlardır diye düşünülüyor ama öyle düşünülmesin. Herkes bu konuda birazcık daha bilinçli ve farkında olsun istiyoruz.
Ben tekrar sizlere teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Deniz Demiryürek canlı yayın konuğumuz. Anatomiyi anlattı, kadavrayı anlattı, hayatı anlattı. Bizi yine başka yerlere götürdü, başka şeyler düşündürdü. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi kısa bir aramız var. Hemen ardından cildimizle ilgili çok önemli bilgiler alacağız. Bunun için de uzmanımız Doktor Özge Banu Öztürk Başsoy canlı yayın konuğumuz olacak ama öncesinde kısa bir ara vereceğiz.
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3419-463-3421 Bekliyoruz.
Damarlarımda yine aşk var, gözlerim yine bir mana. Başladı güneşli yağmurla ıslandı umudumu saçlarım. Kırılan dallar gibi ben her bahar dirilirim. Gizli bir kaynaktır içim, kendime bir yol. Gizli bir kaynaktır içim, kendime bir yol bulurum. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur yağmur olurum. Filizlenir anılarda kururum. Taşar içim her bahar aşık olurum, rüzgar olur yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. Taşar içimden ruhum. Yine aşk var, gözlerim yine bir mara. Başladı güneşli yağmurlar, ıslandı umudumun saçları. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum. Kalbimdeki acelerim peşinde ben kaybolurum. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum. Kalbimdeki acelerim peşinde ben kaybolurum. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olurum. Rüzgar olur yağmur olurum, filizlenir anılarda gururum.
Sezen Aksu'nun dediği gibi ben her bahar aşık olurum ama aslında her bahar gençleşmektir bizim istediğimiz. Hatta cildimizi güzelleştirmektir. Bunun için de ne yaparızı sormak, araştırmaktır. Hatta bununla ilgili bir uzmanımıza danışmaktır. O yüzden hemen biz sevgili Banu Öztürk Başsoy'a soralım istiyoruz, bazı sorularımız var. Bahar geliyor, yaz evet. geliyor arkasından. Evet. Tabii cildimiz önemli. Cildimiz için ne yapmamız lazım? Bunun için dedim ya, dönemi var mı mesela gençleşmenin ya da cilt bakımının, bununla ilgili bazı çalışmaların dönemi oluyor mu?
Yani şimdi soğuk ve sert geçen bir kıştan çıktık. Cildimiz kurudu, yıprandı. Çevresel faktörlere, yaz havaya, soğuğa çok fazla maruz kaldı. Ama önümüzde yaz, yani yazında güneş var. Şimdi güneş de çok ciddi bir stres ve yaşlandırıcı faktör. Dolayısıyla bahar ayları aslında hani aynen nadas gibi, yani bir bakım mevsimi. İdeal bir bakım mevsimi. Yani nasıl toprağı nadasa çekeriz, cildimizi de bu mevsimde bakıma alabiliriz. Tabii ki bakımın aslında mevsimi de yok. Yani yazın hiçbir işlem yapılamaz diye bir kural yok. Yazın da rahatlıkla yeter doktor kontrolünde önlemler alarak hastalarımızın bizim sözlerimize tamamen adım adım uymalarıyla birçok tedaviyi devam ettiriyoruz. Ama bahar ayları bizim için çok sevdiğimiz aylar. Mesela medikal bakımlar çok önemli. Medikal bakım programları özellikle kuruyan ve hassaslaşan baharda alerjiler de artıyor tabii. Cilt alerjileri çok artıyor.
Biliyoruz. Onu biliyoruz. Onu biliyoruz.
Evet. Dolayısıyla hani hassaslaşan cilde yönelik medikal bakımlarla cildi güçlendirmek gerekebiliyor. Meyve asitleri bu yönde bizim çok yardımcı olan tercih ettiğimiz ürünler. Mesela leke tedavileri için yine daha hala geç kalınmış olmuyor. Çünkü yaz yakın ve güneş artmaya başlıyor. Leke yapımı her an tekrar başlayabilir. Bunu baskılamaya yönelik işte peelingler yapabiliriz, karbon peelingler yapabiliriz, lazerle uygulamalar yapabiliriz.
Doğal yöntemler var mı? Mesela birkaç meyve sebze ve yüzümüze sürebileceğimiz.
Var salatalık var.
Salatalık yani. En az onları da bilelim. Tamam, teknik tarafı evet. var ama evde de böyle ne bileyim otururken akşam işte televizyonun karşısında böyle elma soyarken de o elmanın kabuğunu acaba andımak sürsem mi diye az düşünmüyor değilim yani.
Yani şöyle bunları tabii aslında saf asitler. Yani meyvelerin içinde saf asit var. O yüzden onları direkt cilde tatbik etmek her cilt için uygun olmaz. Mesela limonu sıkıp yani limon avucuna sıkıp yüzüne sürmek kesinlikle mesela akneli bir cilt için uygun olmaz. Hassas bir cilt için uygun olmaz. Yani özellikle de sürüp güneşe çıkıyorsa leke olur. Bitkisel bitki asitlerinden kaynaklı leke olur. Fitofotodermatitler diyoruz bunlara. Dolayısıyla hani biz öyle sebzeyi ağız yoluyla alıp onun faydalarından cildin yararlanmasını tercih ediyoruz. Dolayısıyla cilde böyle yemek hazırlar gibi gıda kokteyllerini uygulamayı çok tasvip etmiyoruz.
Aslında nasıl koruyalım? Şimdi tam güneşin başladığı, çok da fark etmiyoruz. Bahar döneminin en kötü tarafı hava çok ısınmıyor. Çok sıcaktayken güneş koruyucularımızı falan daha çok düşünüyoruz ama şimdi havanın da çok sıcak olmaması sebebiyle biraz atlıyoruz galiba evet. ve en çok lekelendiğimiz dönem aslında cilt lekelerinin olduğu dönem korunmasız olduğu için olduğunu
bahar
düşünüyorum
bu dönem. Öğlen tatillerinde dışarı çıkıyoruz. Tabii güneşi görünce oturmak keyifli geliyor bize ama hemen o 15 dakika 10 dakika öncesinde bir güneş koruyucu, hafif de böyle pata krem gibi, yani böyle fondötenli güneş koruyucular var artık renkli biliyorsunuz. Hı-hı. Onları yüzümüze tatbik edip hatta pudra allık tarzında olanlar bile var. Tabii bir medikal güneş koruyucu yüzümüze sürüp aslında çok rahat çıkabiliriz. 5 dakikamızı alır. Korumak çok önemli. Güneşten korunmayı biz cildimiz için, yani sadece yüzümüz için değil ellerimiz için de önemsemeliyiz. Boynumuz, dekoltemiz için de önemsemeliyiz. Güneş tüm bu bölgeleri etkiliyor. Tabii güneşten korunalım derken ultraviyole B biliyorsunuz D vitamini yapımında en önemli ışık, güneş ışığı. O yüzden D vitamini eksikliği, D vitamininin yapımını da azaltmak istemeyiz. O yüzden çok da yüksek korumaları, yani %100 SPF 100 denilen kremleri kullanmaya gerek yok. Yani bahar aylarında 15 ile 30'lu değerler normal, yeterli. Fazlasını istemiyoruz. Özellikle bir güneş hassasiyeti olan bir hastalığımız yoksa hiç gerek yok 50 üzeri kullanmaya. 30 idealdir güneş koruyucu olarak.
Peki D vitamini için onda bile D vitamini sentezlenmediği söyleniyor.
Tabii tabii. Şöyle aslında ülkemiz içinde D vitamini eksikliği ciddi bir ciddi eksiklik düzeyinde. Tabii ki. Hani baktırsanız şöyle yoldan geçen herhangi biriyle baktırsa çok güneşleniyorum ama yine de D vitaminim eksik diyebilir. Dolayısıyla D vitamini eksikliği için biz öğle saatlerinde 15-20 dakikalık güneş diyoruz. Ama eğer güneş cildinizi kızartmaya başlıyorsa orada hasar başlıyor demek. Yani hücre hasarı başlıyor demek. Kızarıklık olmayacak düzeyde güneş işlenmek D vitamini yapımı için yeterli. Vücut, kriter bu diyebiliriz.
Vücut yine uyarıyı veriyor. Yani diyor evet, ki sinyali veriyor. Kırmızı lambayı yakıyor. Diyor ki bak olmuyor böyle diyor. Yapma böyle diyor. Ama biz hala bile bile üstüne gidiyoruz. Böyle bir pancar gibi oluyoruz. İşte, ondan sonra diyoruz ki ay güneşte kalmışım, yanmışım. Ondan sonra yaşlanma başlıyor işte.
Aslında yaşlanma kümülatif, yani totalde aldığımız ultraviyole ile ilgili en aslında yaşlandırıcı ultraviyole dozlarını ilk 6 yıl alıyoruz biz. Yani cildimiz bizim ultraviyoleyi biriktiriyor hücresel düzeyde. Hücrelerimiz, yani aldığımız çevresel faktörlerin etkisini hücrelerinde biriktiriyor ve aslında 30'lu yaşlara kadar kendini doğal savunma mekanizmasıyla bunu onarabiliyor. Ama 30'lu yaşlardan sonra hücresel onarım bozulduğu için işte biz lekeleri görüyoruz, kılcal damar yapımını görüyoruz, elastikiyet kaybını görüyoruz vesaire vesaire. Yani tüm organlarımız için geçerli bu.
6 derken ilk 6 yaş mı?
İlk 6 yaş. Yani ilk 6 yaş olsun. Hepimiz.
Yapmışızsak yapmışız.
Ama çocuklarımız için geç değil. Onları korumalıyız. Biz hepimiz sabah 10'da denize giderdik. Akşam saat 6'ya kadar güneşin altında yatardık. Yani hatta böyle bazen yağlar bile sürülür. Daha da güzel yanalım. O dönemler modaydı yani bronzlaşmak. Ama şu anda artık bronzlaşmak kesinlikle moda değil. Moda değil, istemiyoruz. Çünkü o dönemin nesli şanslıydı. Çünkü ozon tabakası da koruyucuydu. Artık dünyayı koruyan ozon tabakası da çok... Yer yer inceldi. Yani biz de subtropikal bir ülkeyiz sonuçta. Ekvatora yakınız. Ve doğal olarak ozon tabakasında incelme var. Ozon tabakası koruyamıyor. Yani gıda yoluyla aldığımız doğal ultraviyole koruyucularımız var. Antioksidanlar diyoruz. Güneşten koruyucular, mesela bir likopen gibi. Bizim en doğal güneş koruyucumuz, güçlü bir güneş koruyucumuzdur likopen. Ama mesela artık günümüzde yediğimiz domateslerin içindeki likopenin oranı bile ne kadar yeterli eskisi gibi. Yani bundan bir 30 yıl evvelki nesil kadar şanslı değil bizim neslimiz. Bizden sonraki nesiller daha da şanssız. Çünkü besinlerin içerikleri de azalıyor iyice. Vitamin değerleri düşüyor. O yüzden dışarıdan mutlaka güneşten korunmak lazım. Ama bu mevsimde neye dikkat edebiliriz? Hani bu bahar mevsiminde önümüz yaz olduğu için gerçekten taze sebze meyvelerden zengin beslenmeye dikkat edebiliriz. Karbonhidrat alımını kısıtlamalıyız. Çünkü aslında bugün bir deniyor ki hücrelerin şekerlenmesi sadece cilt hücreleri için değil. Hani beyin, sinir, kan dolaşımı, yani vücudumuzdaki bütün hücreler için hücre şekerlenmesi en büyük zehir. Yani glikoz bugün en büyük zehir olarak tanımlanıyor. O yüzden biz onları kısıtlamalıyız. Cildimiz için de bunu kısıtlamalıyız. Yani eğer lekemizin olmasını istemiyorsak insülin direncimizin de olmaması gerekiyor. Karın çevremiz genişse insülin direncimiz var demektir. İnsülin direncimiz varsa cildimizde leke de olur, kılcal damar da olur, saçımızda dökülür. Yani birçok şeyle yakından ilişkili insülin direnci.
Ya oh ne güzel. Ben 6 yaşına kadar Adana'daydım. Onu düşünüyorum şu an hala.
Güneşten insülin direncine geldik bu arada.
Ben hala oradayım. Orada kaldım. 6 yaşına kadar acaba nasıldı? Ne aldım acaba? Güneş olarak ne biriktirdim?
Çok şey aldık.
Şu an onu düşünüyorum.
Aslında son bir şey söylemek istiyorum. Vücudumuzdaki ben sayısı aldığımız güneş hasarının bir göstergesi. Mesela bir kolda 11'den fazla beni varsa bir kişinin yüksek düzeyde deri kanseri riski taşıyor demek. Yani mesela vücudumuzdaki ben sayısı da önemli bir belirteç. Aldığımız ultraviyole hasar için.
Ben doğuştan gelmiyor mu benler?
Hayır, doğuştan olan benler çok az. Aslında benlerin sadece belli bir çok çok küçük bir oranı doğuştan olur. Genelde benler güneşin etkisiyle sonradan çıkarlar. Noktasal şekilde başlarlar. Daha sonra hani bazen renk değiştirirler. Bazen hani kabarıp büyürler, olgunlaşırlar. Ama bu benlerin sayısı önemli. Hem kahverengi benlerin
hem... Bir kol 11 dedi. Ben evet, şimdi hatırladım yani... 7-8 var. Şimdi sol kolunda. Şimdi dedim yayın bitsin şimdi ona bakacağım. Şu an sayacağım.
Son melanom, yani malign melanom konseyinde de bu konuşuldu. Yani vücudumuzdaki ben sayısı zaten çok değerli ama bir kolda bile, hani bir kolunuzu sayarsanız 11 adetten fazla beniniz varsa o deri kanseri için daha yüksek risk taşıyorsunuz demek.
Aslında güneşle maruziyetin de bir göstergesi
tabii,
oluyor
tabii,
galiba.
Tabii direkt göstergesi. Aynen öyle. Yani ne kadar güneş maruziyet o kadar çok ben yapımı. Ben yapımı zaten 10'lu yaşlardan itibaren hızlanıyor ve 30'lu yaşlara kadar hız kazanıyor. Aldığınız ultraviyole miktarıyla orantılı olarak her tatil dönüşü 1-2 noktasal ben çıkarıyorsunuz ve onlar yıllar içinde büyüyorlar.
Peki hani şu anda henüz yok ama ileriki dönemde illaki olacaktır bu el üstündeki lekeler.
Evet, onları hemen siliyoruz aslında.
Tabii.
Leke de son noktaya, yani leke konusu güneşle direkt ilişkili bir konu olduğu için tedavisi çok zor. Ama ya bu lekelerin tipleri arasında en iyi yanıt veren, tedaviye yanıt veren de elimizin üzerinde olan ya da yüzümüzde gördüğümüz yaşlılık lekeleri dediğimiz lekeler. Orada çünkü hem pigment birikimi var, yani hem renk birikimi var, hem de hücre odağı var. Onu üreten bir hücre odağı var. Onu direkt mesela bir kriyoterapiyle veya bir lazerle odaklayarak yok edebiliyoruz. Yok edince o bölge derisi, o hasarlı hücre grubu atılıyor vücuttan ve tekrar yerine gelmiyor. Ama melazma dediğimiz leke mesela biraz daha metabolizma ile ilişkili bir leke çeşidi. Mesela onda vücut devamlı leke yapmaya eğilimli olduğu için biz de tedaviye karşı tedaviye direnç gösteriyor ve biz çok zorlanıyoruz. Hastalar devamlı sabır göstermeleri gerekiyor.
O zaman güneş kremlerini de, hani güneş elde de önemli, elimizde de kullanalım.
Tabii
sadece
ki.
Yüzümüz ve boynumuz değil, el üstümüzde de özen gösterir. Peki
tabii ki.
Şimdi herkes bir güneş kremi alacaktır diye düşünüyorum. Yaza giriyoruz ki aslında sizler galiba bunu 4 mevsim öneriyorsunuz.
4 mevsim öneriyoruz. Evet.
Nelere dikkat edelim?
Yani Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bizim ultraviyole indeks ülkemizin bulunduğu coğrafi konumdan dolayı bayağı yüksek. Yani indeks derken gücü yüksek. O yüzden SPF 50 civarı güneş koruyucular kullanılmalı. Günlük yaşamda sabah ve öğleden sonra en az 2 kez olmak üzere tatbik edilmeli. Ama çok erken bir saatte çıkılıyorsa, saat 4 gibi mesela, hala çok güneşin etkin olduğu bir saat, tekrarlanmalı. Yani bu da şu demek, ortalama 4 saatte bir Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında güneş koruyucumuzu tekrarlayalım. Baz olarak da böyle pata kremli dediğimiz güneş koruyucular var. Hani bayanlar hemen üzerine sürüp çıkabilir, allık sürmüş gibi. Hani bronzlaştırıcılar var. Artık kozmetik sektörü çok gelişti çünkü. Fakat çok önemli. Erkeklerden de renkli olanları tercih edenler var ama renksiz tabii ki. Renksiz, hatta şeffaf olanlar var. Yani sürdüğünüzde sprey şeklinde, mesela yüzünüze bir termal su sıkar gibi sprey şeklinde sıktığınız anda hiçbir şekilde ciltte görünür hal almıyor. Renksiz, yüzünüze sürüp spreyi sıkıp çıkıyorsunuz. Çok pratik. Mix denilen formlar. Eczanelerde satılıyor bunlar ama çok önemli bir şey. Bir kere bütün güneş koruyucular eczanelerden alınmalı. Yani bakın, güneş koruyucu bir medikal üründür ve eczaneden alınmalıdır. Tabii ki pek çok kozmetik ürünün içinde de güneş filtresi vardır. Yani ultraviyole yazar işte SPF 20 foundation krem şeklinde. Fakat yine de siz medikal bir güneş koruyucu alacaksınız. Yapacağınız şey eczaneden almak olmalı. Çocuklarımız ve bebeklerimiz çok önemli. Aslında biz erişkinler için de bu geçerli. Mümkünse kimyasal filtre içermeyen mineral güneş koruyucular tercih etmeliyiz. Yalnız mineral güneş koruyucuların sistemik dolaşıma geçişi yoktur. Yani kana geçmezler ve bağışıklık sistemi üzerinde toksik ya da zararlı baskılayıcı etkileri olmaz.
Diğerleri
yani kimyasal filtre, çok kimyasal filtreden zengin olanların kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü cildimiz aslında bir süzgeç. Yani ne çevremizde ne varsa, yani çevredeki alerjenleri bile süzüp içeriye alıyor. Ve ona bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Ama biz bir de cildimize üstte kimyasallar sürüyoruz. Kat kat. Hele bir de bir bebek cildini düşünün. Ne kadar daha geçirgen, süzgeci daha geniş, delikleri geniş bir cilt. Dolayısıyla o bebeklerimizi özellikle kimyasal filtrelerden korumalıyız. Onların ciddi bağışıklık baskılayıcı, hatta bazı filtrelerin bugün kanserojen olduğu üzerine yayınlar bile var. Dolayısıyla sadece güneş koruyucular için söylemiyorum bunu. Bütün kozmetikler için söylüyorum. Aslında ne kadar az kozmetik, ne kadar az kimyasal, o kadar sağlıklı bir beden diyoruz. Burada da vücudun bağışıklığını güçlendirmek için beslenme çok önemli. Onu tekrar altını çizmek isterim.
Bu güneş koruyucuların üzerindeki SPF dediğimiz Sun Protect Filter kısaltmasıdır, değil mi?
Evet,
doğrudur.
Faktör,
yani,
evet.
Mesela bana hep derler ki sen 50 faktörü üzeri kullanmalısın. Çünkü yoğurt gibisin. Yani güneşe çıktın mı istekoza dönüyorsun.
Evet.
O yüzden sen daha fazla, daha yoğunluğunu sürmelisin. Bu doğru mudur mesela?
Yani aynen öyle. Şimdi Burada SPF 50, SPF 30 aslında filtreleme değerleri. Yani minimal eritem dozu diye bir doz var. Yani bir cildin güneşin 15 dakikalık güneşin altında durduğunda ne kadar sürede kızaracağının dozu. Biz bu filtreleri buna göre belirliyoruz. Yani SPF 50 sayısını buna belirliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, SPF 50 yaklaşık 4 saat kadar sizin cildinizi %95 ve üzeri korur. Her cildi %95 ve üzeri korur. Burada sürülme şekli ve sürülen miktar önemlidir. Yani aslına bakarsanız bizim tüm vücudumuza 2 çorba kaşığı kadar, ortalama 70 kilo, 1.70 boyundaki bir insanın tüm cildine yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar kremi sürmesi gerekir. Yani 20 gram. Şimdi biz bakarsanız az miktar sürüyoruz genel olarak. Hani evet. korunmama sebeplerimizden bir tanesi de bu. Yani çok az sürüyoruz. Hani aman az, işte çok beyaza boyuyor da şöyle de böyle de. İşte o yüzden bu yeni formlar çıkarıldı zaten. Şeffaf olanlar, sprey şeklinde olanlar. Hani sık sık sıkıyorsunuz. Azıcık da elinizle yayıyorsunuz. Hemen cilt yüzeyini kaplıyor ve güneşten etkin bir şekilde koruyabiliyor.
Biz pahalı diye az sürüyorduk. O. Ucuz yapsınlar, ben kaşık kaşık sürerim. Yani
evet. Ve aman güneşten korunalım da, isterseniz sahile inince korunun, hiç önemli değil. Yani deniz kenarına inince de güneş koruyucu sürseniz olur. Ama mutlaka güneşten özellikle çocuklarımızı korumamız lazım. Hani yaz geliyor diye söylüyorum, saat 11 ile 3 arasında da güneşin altında kalmamak lazım. Mutlaka gölgeyi tercih etmek lazım.
Çok güzel şeyler öğrendik. Yine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir şey daha var. Pardon, bir sorumuz varmış. Ben tam kapatıyordum, bir sorumuz daha var. Özellikle boyunda meydana gelen ufak et benlerinin nedeni nedir? Tehlikeli midir? Koparsa bir şey olur mu?
Evet.
Evet, bir sorumuz var. Bir dinleyicimizden bir sorumuz var. Avustralya'dan, Avusturya'dan soruyor bir dinleyicimiz. Hemen onu
et benlerinin soralım. Oluşum sebebi aslında et benleri o cildin parmaksız sarkmaları. Hani cildin üst tabakasının parmakla sarkması. Çok fazla bir şey, önemi yok. Yani kanserleşmez, kötü değildir, tehlikeli değildir. Koparsa hiçbir şey olmaz. En fazla ufak bir kanama olur. Ama et benlerinin oluşum sebebi insülin direncidir. Bir kişide et beni varsa insülin yüksek demektir. Yani kan insülin seviyesi yüksek seyrediyor demektir. Karın çevresi de muhtemelen geniştir. Ya da et benleri hormonal etkili olabilir yine. Yani gebelik süresince büyüme hormonlarının etkisiyle olabilir. Ama erişkin bir insanda, hani gebelik sütte yoksa, kesinlikle et benleri yaşlanma süreci içinde insülin direncinin bir sonucudur diyebiliriz. Ya o kişi de şeker hastası adayıdır, ya şekeri yüksek seyrediyordur, ya yanlış besleniyordur.
Evet. Bak şimdi oldu, bak şimdi kafamda oturdu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize. Çok önemli bir konudan bahsetti. Mesela kopma, hep derler ya, sakın kopartma, sakın kopmasın.
Et benleri hep için korkulur. Sıkıntı yok. Hep ama korkulur. Ama diğer benler için, pigment benleri için asla oynamamalıyız. Yani onları koparmaya çalışmak, oynamak kanserleşme için bir uyarı niteliğinde olur. Yani onlara ne kadar az uyarı verirsek o kadar iyi. Devamlı güneş altında kalan, yani açıkta kalan alanlardaki benlerin de mutlaka, hazır bahar demişken, bahar aylarında yıllık ben takibinde yapılmasını buradan herkese öneriyorum. Yani eğer beniniz dediğim gibi sayıca sizi çok fazla rahatsız ediyorsa, çokluğu rahatsız ediyorsa, mutlaka dermatoloğunuza gidip tek tek bunu dermatoskop dediğimiz büyüteçle muayene ettirmeleri gerekiyor.
Sayılarını takip etmeleri, sayı artıyor ve boyut, mu azalıyor mu?
Asimetri, hani şekil asimetrisi, içerikleri, pigmentleri, kaç çeşit pigment
yer
var,
önemli
nasıl?
Midir mesela, yer parmak önemli. Arası, ayak tabanı
tabii.
gibi.
Bunlar riskli bölgeler. Bir saçlı deri, ayak tabanı, el avuç içleri, bunlar gözden kaçabilecek bölgeler ama saçlı deri bunların arasında en tehlikelisi. Çünkü saç kapatıyor. Saçlı deri kimse kendisi muayene etmez zaten. O yüzden saçlı deri muayene sırasında orada gözünüze çarpan bir ben olursa onu mutlaka bir de dermatoloğa göstermekte fayda var.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok önemli bilgiler verdiniz bize. Duydunuz arkadaşlar, duydunuz ne yapmamız gerektiğini. Her seferinde böyle bir aydınlanıyoruz ya buradan giderken. Evet. Hı diyerek gidiyoruz ya. İşte aslında olay bu. Bazı şeylerin farkına varmak. Eğer buna da vesile oluyorsak ne mutlu. Bir radyo doktorundan sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Herkese çok teşekkür ediyoruz bizimle oldukları için. O zaman ekibe önce teşekkür edelim. Teknik masada Recep Özden, yapımda Didem Öztaşbaşı, ben Özgür Aksuna,
ben Ebru Cengiz
ve sevgili konuğumuz Sayın Banu Öztürk Türk Başsoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Katılan diğer konuklarımıza da. Bugünün de sonuna geldik. Bize eğer ulaşmak istiyorsanız sorularınız varsa merak ettikleriniz olabilir illaki. Ya da yer vermemizi istediğiniz konularda olabilir. Şunlardan da bahsedin ya da merak ediyorum dedikleriniz. Onları da bize iletebilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 radyodoktoru@trt.net.tr e-mail adresinden ya da sosyal medyadan Radyo Doktoru ismiyle de bize ulaşabilirsiniz. Haftaya 14.5'te tekrar görüşene dek hoş kalın, sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.